Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Şuara suresinin 69. ayetinden bugün devam edeceğiz. Cenab-ı Hak lütfederse, izin verirse inşallah. Öncelikle bugün tefsirini yapmaya çalışacağımız bölümün tilavetini yapalım. Rabbimizin kelamını okuyalım, dinleyelim inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. Allahumme ec'alna min et-tevvabin. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَظَاهِر۪ينَ Aziz dinleyenlerim, okuduğumuz ayetler Şuara suresinden 69. ayetten başlıyoruz. Ve bu bölümde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, başta ona olmak üzere müminlere, hatta tüm insanlığa İbrahim Aleyhisselam üzerinden mesajlar veriliyor. İnananlara, inkarcılara, bütün insanlığa. Kur'an-ı Azimüşşan'da özellikle tevhid merkezli ve teslimiyet merkezli en uzun kıssa İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıdır diyebiliriz. İbrahim Aleyhisselam o Rabbimizin kendisini halil edindiği, dost edindiği o ülül azim peygamberlerden biri olan bu Efendimiz, ümmeti Muhammed'e de örnek gösterilir. Dinimizin birçok belki efendim umdeleri, esasları İbrahim Aleyhisselam'dan akar gelir. Ve İbrahim Aleyhisselam'a en yakın insan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmetidir. Ayet-i kerimede böyle ifade edilir. Burada onun şirke karşı duruşunu göreceğiz. Cenab-ı Hakk'ı nasıl anladığını, ona karşı nasıl niyazlarda bulunduğunu yakın bir şekilde hissedeceğiz. Onun dininin, yani İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği dinin adeta çağlar boyu akıp gelen o tevhid dininin temel esasları olduğuna hep beraber şahitlik edeceğiz. Tevhid dinini yaymak uğruna öz vatanından hicret edişine, şirke karşı verdiği mücadeleye, Hazreti Peygamber ve müminlere ümit aşılayan o hayat kıssasına burada dikkat çekilmiş olacak. İbrahim Aleyhisselam'ı Yüce Rabbimiz bütün insanlığa sevdirmiş desek yeridir. Hristiyanlar çok severler. Yahudiler çok severler. Müslümanlar zaten severler. Zaten imandan nasibi olmayan diğer grupları saymaya gerek yok. Ancak bugün dünyanın büyük çoğunluğunu bu üç dinin mensupları oluşturur. İşte bu da İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbimizden niyaz ettiği dualarından biridir. Nitekim gelecek bu duaları da bu bölümde. Şimdi ayetlere başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim. Ey Habibim, ey Resulüm. Sen onlara İbrahim'in haberlerini de bir okuyuver. Yani anlatıver. Ondan da bahsediver. İz gâle li ebihi ve kavmihi mâ ta'budûn. Hani babasına ve kavmine siz nelere tapıyorsunuz demişti. Kâlû na'budu asnâmen fenazallu lehâ âkifîn. Onlar da demişlerdi ki biz putlara, bir takım putlara tapıyoruz. Onlara son derece bağlı bir şekilde kendimizi de adamaya hazır bir şekilde devam ediyoruz dediler. İbrahim Aleyhisselam'ın içinde doğup büyüdüğü kavim özellikle gökyüzünde güneşe, yıldızlara ve bunların yerdeki sembollerine ibadet ediyorlardı. En büyük tanrıları güneş, yeryüzündeki en büyük tanrıları ise güneşin temsilcisi olan Baal adındaki puttu. Evet, insanoğlu tarih boyunca o tapınma ihtiyacını adeta fıtri olan birine kulluk etme ihtiyacını çoğu zaman bu tür kendi uydurduğu tanrılara doğru çevirmiş. Cenab-ı Hak hidayet etmese, peygamberler göndermese belki insanlık efendim çoğu daha büyük bir çoğunluk olarak Allah'ı bir ve yegane yaratıcı olarak tanımayacaktı. Evet, her ne kadar Allah'ın insan fıtratına verdiği akletme nimeti eğriyi doğrudan ayırt edebilecek o fıtri öz önemli ise de yeterli değil. Öyle anlaşılıyor. Bu sebeple mezhep imamları arasında da zaten ihtilaf var. İmam Maturidi insanın peygamber gelmese bile Allah'ın kendi özüne koyduğu o fıtri elçi diye ifade edilebilecek akılla Allah'ın varlığını ve birliğini bulmakla mükellef olduğunu söylerken, İmam-ı Eş'ari, peygamber göndermedikçe biz hiçbir topluluğa azap etmeyiz ayetinden yola çıkarak, böyle bir sorumluluğunun insan tarafından efendim kabul edilemeyebileceğini ya da böyle bir sorumluluğu ona yüklemenin doğru olmadığını söyler. Tabii böyle farklı görüşler var. Kelam ilminde bunlar uzun uzun tartışılır. Ama burada görüyoruz ki birçok kavimde olduğu gibi insanlar görünür bir şeye tapmak istiyorlar. İbrahim Aleyhisselam da Allah'ın özel seçtiği bir peygamber. Soruyor işte babasına. Rivayete göre babasının da putçuluk yaptığı söylenir. Niye tapıyorsunuz? Yani nelere tapıyorsunuz bakalım derler. Onlar da işte bildiğin gibi biz bu putlara tapıyoruz derler. İbrahim Aleyhisselam bunun üzerine "Kale hel yesmeunekum iz ted'un?" Peki dua ettiğiniz zaman, bir şeyler onlardan istediğiniz zaman sizi işitiyorlar mı bu putlarınız? Dedi. "Ev yenfeunekum ev yadurrun?" Yahut size bir fayda ya da zarar verebiliyorlar mı? Size bir faydası var mı veya bir zararları dokunuyor mu? "Kalu" dediler ki "Bel vecedna abâena kezâlike yef'alûn." Bu sorulara cevap vermek yerine şöyle söylediler. "Hayır, ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. Atalarımızdan itibaren bu böyle." dediler. Yani bu bizim dinimiz. Babalarımız böyle yapıyordu, dedelerimiz böyle yapıyordu. İşte biz de böyle yapıyoruz. İnsanoğlu böyle geleneklere bağlılık noktasında da taklit noktasında da bazen saplanır kalır. Bir şeyin doğru mu eğri mi olduğunu düşünmez. Hakikat mi batıl mı olduğuna dair aklını çalıştırmaz. İşte peygamberler insandaki bu akli melekeleri çalıştırmaya gayret ederler. İşte siz bunca zamandır dua ediyorsunuz. Bir faydasını gördünüz mü diyor. Duyuyor mu bunlar sizi? Taş parçaları. Malumunuz bu putları kırıyor bir dönem işte İbrahim Aleyhisselam. O safhalar da Kur'an'da anlatılıyor. Bir fayda veremiyorlar. Bir zarar veremiyorlar. Verdikleri cevap biz babalarımızı böyle bulduk. Yani sen şimdi kalkıp bize yeni bir şey getirme demek istiyorlar. Nereden çıktı sendeki bu görüşler? Niye bizim adeta düzenimizi bozuyorsun? Ya da herkesin kabul ettiği bir şeyi en akıllımız sen misin? Niye böyle çıkışlar yapıyorsun gibi tepkiler. Ama cevapları bu işte. Duyuyor diyemiyorlar, fayda verir diyemiyorlar, zarar verir diyemiyorlar dedikleri atalarımızı böyle bulduk, babalarımızı böyle bulduk. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam قال اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْاَقْدَمُونَ Siz ve önceki atalarınız artık nelere tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Yani bir düşündünüz mü? Bir düşünüyor musunuz? Hiç olmasa şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakınız nasıl bir şeye taptığınızın farkında mısınız? Der gibi bir soru bu. Ben size söylüyorum, işte işitmiyor demek ki bunlar. Dualarınıza cevap vermiyor. Fayda ya da zarar herhangi bir şey ellerinden gelmiyor. Şu taptıklarınıza, atalarınızın taptıkları şeylere ya biraz bir böyle bir baksanız, bu gözle bir baksanız, bir baktınız mı? Bir değerlendirme yaptınız mı? Kendi içinizde bir değerlendirin bakalım diyerek soru sormaya devam ediyor. Ve kendi tavrını, kendi duruşunu netleştiriyor şimdi İbrahim Aleyhisselam. فَاِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ İşte şüphesiz ki onlar, yani şu sizin ilah edindiğiniz şeyler benim düşmanımdır. Lakin alemlerin Rabbi müstesna. Ben alemlerin Rabbine kulluk ederim sadece. Bütün alemleri yaratan edene kulluk ederim. Burada şöyle bir mana da anlaşılabilir belki. Onlar Mekke müşriklerinde olduğu gibi bütün alemleri yaratan bir ilah olduğuna inanıyor olabilirler. Bunları muhtemelen aracı koşuyorlardır. Nasıl Lat, Menat, Uzza gibi Mekke müşriklerinin bizi Allah'a yaklaştırsın diye bunlara kulluk yapıyoruz demeleri gibi, muhtemelen bu ayetten böyle bir manada anlaşılabilir. Ancak müfessirlerimizin birçoğu bu manaya dikkat çekmezler. Hayır, ben sizin bu taptıklarınıza düşmanım. Ben alemlerin Rabbine ibadet ederim, kulluğumu ona tahsis ederim, o benim Rabbimdir. İlah olarak ancak o vardır ifadesi üzerinde ve açıklamayı buna göre yaparlar müfessirlerimiz. İkisi de olabilir. Yani onlar gerçekten Allah'ın da varlığına, alemleri yarattığına belki inanıyorlardı. Bu putları aracı yapıyorlardı. İnanmıyorlarsa da, öyle bir ilah anlayışları yoksa da ayet iki manaya da anlaşılabilir. Ben sizinkilere düşmanım, benim Rabbim var ki o Rab alemlerin Rabbidir demiş oluyor İbrahim Aleyhisselam. Buna teberri ve tevelli diye ifade ettikleri, tevella diye ifade ettikleri, bera ve vela diye iki kavram vardır. Bu Allah'tan başka her şeyden, ilah anlamında kabul edilen her şeyden teberri etmek, şirkten uzaklaşmak, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın dostluğuna talip olmak demek. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı da bu. Ben sizinkilere düşmanım, ancak ben Rabbimle dostum demek adeta. Ve mümin insan, yüreğinde iman taşıyan insan, Allah'tan başka tapılan ilah türleri neyse, adı ne olursa olsun, onların hepsine karşı bir düşman olacak. Burada olduğu gibi. Ve onları yıkmayı, ortadan kaldırmayı hedef haline getirecek. Çünkü İbrahim Aleyhisselam örnekliğinde bize hakikatler böyle sunulur. İbrahim Aleyhisselam nitekim bu putları yerle bir eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke-i Mükerreme'ye girdiği zaman bir fatih sıfatıyla Kabe'deki putların hepsini yere serdi. Civardaki putları da tek tek müfrezeler gönderdi. Onları da yerle bir etti. Çünkü batılı inkar sadece kalben inkardan ibaret değil. Onu ortadan kaldırıp insanları kula kulluktan ya da eşyaya kulluktan kurtarıp onları Allah'a kulluğa çağırarak onlara şereflerini yeniden iade etmek gibi bir sorumluluğu var Müslümanın. Allah'tan başka tapılan her şey insanın şerefini düşürür. İnsana şeref veren yalnız Allah'a kul olmaktır. Burada da İbrahim Aleyhisselam tavrını koyuyor ve sonra Rabbül Alemin olan Allah'ın kendisiyle ilişkileri üzerine efendim bilgiler vermeye başlıyor. O Rabbül Alemin ki ellezî halakani fehuve yehdîn. O beni yaratan ve bana hidayet edendir. Bana gerçekleri açıklayandır. Hakikate giden yolu gösterendir. Hatta hakikate kadar ulaştırıverendir. O hidayet kelimesinde bu manaların hepsi var. Hem hak ve hakikatin ne olduğunu açıklamak, o hakikate ulaştıracak yolu göstermek ve öğretmek ve o hakikatin, o yolun götüreceği hedefe kadar kişiyi desteklemek, elinden tutmak. Buna da tevfik denir, hidayetin bu çeşidine. İşte İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim beni yarattı ve bana hakikat yollarını gösterdi. Neyi nasıl yapacağıma dair beni aydınlattı. Benim elimden tutar, bana her an hidayet olarak yardımını gönderir. Sizinkiler gibi değil. وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Beni yedirip içiren de O'dur. Bana şu yediğim, içtiğim şeyleri gönderen, yaratan, efendim takdim eden, bana rızık olarak veren O'dur. وَاِذَا مَرُدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Müfessirlerimiz derler ki burada bir edep var. Esasen hastalığı yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Ama İbrahim Aleyhisselam onu meselenin bu yönüne değil de ben diyor hastalanınca o bana şifa verir. Bak şifa vermeyi Allah'a nispet ediyor. Hastalanmayı kendi nefsine efendim nispet ediyor. Bu bir edeptir tabii. Elbette Allah dilemeden, izin vermeden efendim hiçbir şey olmaz. Hastalık da onun kanunları çerçevesinde, onun izniyle gerçekleşen bir şeydir. Elbette kulun yapıp ettiği şeyler de ona vesile olur, sebep olabilir. Fakat burada kullanılan ifade son derece önemlidir. Ben hasta olunca o bana şifa verir diyor. Evet, o şifayı verirken de Cenab-ı Hak kimi zaman bir otu vesile kılar, kimi zaman efendim bir doktoru vesile kılar, kimi zaman daha başka vesileler ortaya çıkarır. Ama şifayı veren odur. وَالَّذ۪ي يُم۪يتُن۪ي ثُمَّ يُح۪ينَ Beni zamanı gelince öldürecek ve sonra ölümden sonra diriltecek olan da odur. وَالَّذ۪ي أَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يَتِي يَوْمَ الد۪ينَ Hesap günü hatalarımı bağışlayacağına ümit beslediğim de odur. Böyle bir de ümidim var. Koskoca peygamber bakınız, ülül azim bir peygamber. Elbette kul hatası olmaz deriz ya. O da adeta diyor ki, benim de hatam vardır mutlaka. O yarın yevmi kıyamette amellerin karşılığının verileceği o günde beni bağışlayacak olan da odur. Rabbi hebli hukmehu ve elhikni bis-salihin. Şimdi Allah-u Teala'nın bu vasıflarını burada hem kendisi hem de etrafındakileri hatırlattıktan sonra adeta duaya duruyor. Diyor ki Rabbi hebli hukmehu ve elhikni bis-salihin. Rabbim bana hüküm ver. Yani ilim ve hikmet ver. Beni salihler arasına ilhak eyle. Salih kulların arasına beni de kat ya Rabbi. Şimdi Rabbi hebli hukmen ifadesinde Allah'ım bana hüküm hibe et, bağışla. Buradaki hükümden kasıt nedir? Alimlerimiz, müfessirlerimiz derler ki ilimde ve amelde kemal noktasıdır. Yani Allah'ım bana ya Rabbi her şeyi dosdoğru bilmeyi nasip et. Muhkem bir şekilde, sapasağlam bir şekilde bilgi ver. Ve yaptığım her işte çürük tahtaya basmayayım adeta. Yaptığım her iş sapasağlam olsun. Yani zan üzerine, vehim üzerine bina ettiğim işler olmasın. Şüphe üzerine bina ettiğim işler olmasın. Sapasağlam otursun. Çünkü muhkem kelimesi, hüküm kelimesi böyle bir manaya işaret eder. Sapasağlam efendim eğri büğrü olmayan, içinde efendim zan ve şüphe barındırmayan kesin şeyler demek. Bu anlamda ilimde ve amelde kemal demişler. Risalet vazifesini, yani ya Rabbi üzerime yüklediğin peygamberlik vazifesini hakkıyla eda edebilme adına bana ne lazımsa onu ver demek. Bu manada var diyorlar. Allah'ım bana hikmet lütfeyle demek. Hikmet sözde ve amelde isabet kaydetmenin adıdır. Ya da sözü ve ameli işte dosdoğru söyleyebilmek ve yapabilmenin melekesidir hikmet. Her söylediğiniz sözün tutarlı olması, efendim akla, fıtrata ve hakikate uygun olması, yaptığınız işlerin de öyle olmasına hikmet denir. Bu bir melekedir. Bu bir hakkın bir kuluna ihsanıdır. Ve bazı kullarda bu vardır. Onun için böylelerine hakim insan denir. Bilge insan denir. Efendim, onun her sözü ve işi adeta örnek alınabilecek niteliktedir. Şöyle söyleyelim. Bir mizan, bir ölçü adamı olmak. Sözleri bir ölçüdür. Halleri, davranışları, amelleri bir ölçüdür. ona bakıp kendinize çekidüzen verebilirsiniz. Onun sözleriyle bir hayat rotanızı gerçekleştirebilirsiniz. İşte böylesi insanlara hikmet verilmiş insan denir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir buyurur Cenab-ı Hak. Allah hikmeti dilediğine verir diye başlayan ayette bu hikmetin bu özelliğine dikkat çeker. İşte buradaki Rabbim bana hüküm ver ya da bunu hibe et demek Allah'tan hikmet istemek anlamına gelir der bazı efendim alimlerimiz. Zaten hüküm kelimesinde hükmetme de vardır ki başkaları üzerinde etkin olma, başkaları üzerinde adeta karar verici olma konumudur. Zaten hikmet hikmetse tabii olarak başkaları üzerinde bir sultası olur, bir hükümranlığı olur, haklı bir hükümranlığı olur. Zaten hikmetli söze ve hikmetli amele tabii fıtratlar, yani kararmamış, örtülmemiş fıtratlar karşı koyamaz. Ancak mesela haset örtüsü varsa, haset kiri varsa, kibir varsa, efendim, inat varsa, kendini hakikatlere karşı kapatmak gibi bir efendim perde varsa insanın kalbinin üzerinde, aklının üzerinde elbette hikmet ona tesir etmez. Çünkü fıtratı kapatmış o kişi. Ancak fıtratı açık olan, bir şekilde sözü doğru dinleyen ve tarafsız bir şekilde yönelen kimselere hikmet tabii olarak etki eder ve onlar üzerinde hükümranlık kurar. Hikmetin böyle bir özelliği var. Ya da diyorlar alimlerimiz, insanlar arasında hüküm verebilecek bir kıvam olsun. Allah'ım bana öyle bir hüküm verebilme özelliği ver ki insanlar ihtilaf ettikleri konularda müracaat ettikleri adeta müracaat insanı olayım. Allah'ım böyle bir hakkı batıldan ayırabileyim. Yeryüzünde adaleti tesis edebileyim. Böyle bir özellik lütfeyle diye İbrahim Aleyhisselam böyle bir dua ediyor. Aslında işte bu peygamberlerin bu dualarını ezberlemek, özümsemek ve Rabbimizden istemek en doğru, en akıllıca yoldur. Rabbi hebli hükmen ve elhikni bis salihin. Allah'ım beni bir de diyor salihlere kat. Dünyada adeta salih kullarınla beraber olayım. Ahirette de onların arasına gireyim. Ve elhikni bis salihin. Beni de o senin zat-ı uluhiyetin tarafından efendim salih olduklarına dair bir genel onay almış kullarının arasına kat beni de ya Rabbi diyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da tabii insanların efendim Allah katında salih olduklarını en iyi orada görülecek, kıyamet gününde görülecek. Dolayısıyla bir takım dualar teveffeni müslümen ve elhikni bis salihin dualarında olduğu gibi Allah'ım beni mümin müslüman olarak öldür, canımı al ve salihlerin arasına kat duaları öldükten sonra o salihlerin bulunduğu cennetlere o salih kulların arasına girme anlamında bir duadır. Fakat burada mutlak olarak kullanıldığı için herhangi bir kayıt getirilmediği için yine şöyle açıklanabilir. Allah'ım beni dünyada da salihler kervanının içinde eyle, ahirette de salihlerin arasında olayım. Böyle bir duayla Cenab-ı Hak'tan talebini dile getiriyor İbrahim Aleyhisselam. وَجَعَلِّي لِسَانَ صَدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Bakınız şimdi dua makamında adeta bütün özbenliğiyle Rabbine döndü. Kim bilir ellerini kaldırdı. Daha önemlisi gönlünü açtı ve duaya devam ediyor. وَجَعَلِّي لِسَانَ صَدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Ya Rabbi bana gelecek nesiller arasında doğrulukla ve hayırla anılmayı nasip et. لِسَانَ صَدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ Fil ahirin, işte daha sonra gelecekler arasında diye anlaşıldığı gibi başkalarının dilinde, gönlünde de benim konumum böyle güzel bir şekilde anılma şeklinde olsun. Yani kimin hatırına gelirsem adeta benim hakkımda iyi şeyler söylesin. Benim hakkımda hüsnü zanda bulunsun. Bana karşı muhabbeti olsun. Benim için dua ediversin. İşte iyilikle ansın. Bu da ne kadar büyük bir dua iyi bakılırsa. Bunun üzerinde birkaç kelam ederiz. Burada lisan-ı sıdk ifadesi iki şekilde yorumlanıyor, anlaşılıyor, tefsir ediliyor. Birisi şöyle, lisan-ı sıdk demek, dille aktarılabilecek, dille ulaştırılabilecek şeyleri veya bunları aktaranları ifade için mecaz olarak kullanılmıştır. Yani şöyle anlayacağız o zaman. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şunu istemiş oluyor. Ya Rabbi, benim söylediklerim doğru, gerçek ve yüce manalar taşıyan sözler olsun. Ve kendi soyumdan getirmiş olduğun neslimin içinden bu sözlerimi, bu doğru sözlerimi, senin bana ilka ettiğin, vahyettiğin doğru hakikatleri daha sonraki nesillere aktaracak kimseler gelsin ya Rabbi. Bu anlamda diyor bir mana çıkar buradan. Lisan-ı sıdkın, benim için böyle bir sıdk lisanı yap ya Rabbi. Yani hem lisanımdan çıkan her söz doğru olsun. Lisan-ı sıdk. Sonra da yine benim için gelecek nesiller içerisinde bu doğru sözü aktarabilecek diller olsun ya Rabbi. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte İshak aleyhisselam da İsmail aleyhisselam da yine onun o duası bereketiyle onun hakikatlerini bulundukları ortama tüm insanlığa sunmuşlardır. Bu mana düşünülmüş olabilir deniyor. İkinci olarak lisan-ı sıdk ifadesi Hazreti İbrahim'in sonraki nesiller içerisinde iyilikle anılmak istediğini ifade etmiş olmasıdır. Yani ya Rabbi ben hayırla anılayım. Nitekim gerçekten böyle de anlaşıldığı zaman bunun da tahakkuk ettiğini görüyoruz tarih sahnesinde. Nitekim Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti, her biri İbrahim Aleyhisselam'ı çok sever. Hatta paylaşamazlar. Derler ki İbrahim Aleyhisselam Yahudiydi. Efendim İsa Aleyhisselam'ın ümmeti der ki hayır İbrahim Aleyhisselam İseviydi. Yani Hristiyandı. Dolayısıyla paylaşamazlar. Ve Cenab-ı Hak buyurur ki مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّنْ وَلَا نَصْرَانِيَّنْ وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا der. Ne Yahudiydi ne Hristiyandı İbrahim. O dosdoğru. Tevhid ehli, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı buyurur. Dolayısıyla ve şöyle de ayetlerde ifade edilir. Nasıl Yahudi ve Hristiyan olsunlar ki? İsa da Musa da daha doğrusu Yahudilik de Hristiyanlık da İbrahim Aleyhisselam'dan sonra ortaya çıkmıştır. İbrahim Aleyhisselam onların hepsinin atasıdır. Bu bakımdan yine Rabbimiz hatırlatır. İbrahim'e der en yakın olan inne evlen nâs bi İbrahim'e hâzen nebî vellezîne âmenû. Evet, lellezîne tebeûhû ve hâzen nebîyü vellezîne âmenû. İbrahim'e der insanların içerisinde en yakın olan, ona tabi olanlardır. Bu peygamberdir ve müminlerdir buyurur. Dolayısıyla önemli olan İbrahim Aleyhisselam'a o tevhidde, teslimiyette tam uyabilmektir. Şunu ifade etmek istiyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ı böylelikle bütün insanlık adeta, insanlık ailesi hususiyle Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar olarak herkes seviyor. İşte herkes iyilikle anıyor. Bu duası kabul olmuş. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da bir duası hariç der. O da babasına yaptığı dua. İbrahim'in bu bütün dualarının kabul olduğuna dikkat çeker. İbrahim Aleyhisselam'ın çok farklı böyle bir yönü var Kur'an-ı Azimüşşan'da. Onun bütün duaları kabul olmuş. Bu duası da kabul olmuş. Bakınız biz namaz kılarken efendim tahiyyattan sonra hep İbrahim Aleyhisselam'a da dua ederiz. İşte Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid diyerek ya Rabbi peygamberimize salat ve selam eyle. Nitekim işte İbrahim'e ve onun ehli beytine, aile halkına da böyle sen rahmet etmiştin. Onun gibi peygamberimize de yap diyerek İbrahim Aleyhisselam'ı hep zikrederiz, hep anarız. Onun için İbrahim Aleyhisselam özellikle hac ibadetinde sürekli anılan bir peygamberdir. Hatta hac ibadeti tamamen İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı tarzdadır. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın tavafı, zaten Kabe'yi Allah ona bina ettiriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın efendim o hanımı Hacer validemizin Safa Merve arasında sahi etmesi, onu takiben biz de sahi ediyoruz. O şeytan taşlama dediğimiz hadiseler, bütün bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın bizim din-i mübini İslam'daki yerini göstermesi bakımından son derece önemli. İbrahim Aleyhisselam böyle bir dua etmiş işte. Allah'ım ben demiş gelecek nesiller içerisinde de çok güzel bir şekilde anılayım. Anılıyor elhamdülillah. İyi ki İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamberimiz var. Ona da iman ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da atası İbrahim'i çok severdi. Ve ben atam İbrahim'in duasıyım derdi. Evet, atam İbrahim'in duasıyım. Nitekim o, Ya Rabbi dedi Kabe'yi yaptıktan sonra bunların dedi içinden dedi bir peygamber gönder, çıkar. O peygamber senin ayetlerini bunlara okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin, onları tezkiye etsin dedi. İşte peygamberimiz bu duaya işaretle ben diyor babam İbrahim'in duasıyım. Burada özellikle bu ayetlerde Şuara suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın bahsedilmesi Mekke müşriklerine de bir mesaj. Çünkü Mekke müşrikleri de İbrahim Aleyhisselam'ı seviyorlar. Çünkü Kabe'yi onun yaptığını biliyorlar. Ve diyor Cenab-ı Hak demiş oluyor ki bakınız İbrahim sizin hani sevdiğiniz bakın makamı İbrahim var orada Kabe'de. Madem ki sevdiğinizi iddia ediyorsunuz o böyle Allah'a ortak koşan biri değildi. Putlara karşıydı. Ama siz putlara tapıyorsunuz diyerek Mekke müşriklerine de bir mesaj verilmiş oluyor. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam Rabbinden isteklere. Ve cealni min veraseti cennetin naim. Allah'ım diyor. Beni naim cennetinin yani nimetlerle dolu o cennetin mirasçılarından eyle. Varislerinden eyle. Cennet istiyor Cenab-ı Hak'tan. Onun için müminler hangi kıvamda olurlarsa olsunlar cehennemden Allah'a sığınmalı. Cenneti Allah'tan istemelidirler. Peygamberler istemiş. Ülül-azim peygamberler. Hani bazen zaman zaman efendim Yunus'un şiirlerinden yola çıkarak cenneti adeta efendim biraz küçük gören bir ilk etapta, ilk nazarda anlaşılan muhtevalar var ya, cennet cennet dedikleri birkaç köşkü, birkaç huri, isteyene versen anı, bana seni gerek seni diye. O aslında cenneti küçük görmeden öte efendim Cenab-ı Hakk'ın cemaline talebi ifade eden bir cümle esasen. Yunus Aleyhisselam'ın gönlündeki manaları bilmiyoruz. Fakat en azından böyle bir yanlış anlamaya sebebiyet verebileceği için bu tür muhtevaları çok tekrar etmemeli belki. Çok tekrar etmemeli. Cenneti şunun için istemeli. Bazı ariflerimiz şu inceliğe dikkat çekerler. Cenneti sadece içindeki nimetler sebebiyle değil de cennet Cenab-ı Hakk'ın rıza tecellisinin bir mazharıdır. Yani Allah razı olduğu kullarına cenneti vaat ettiği için biz cenneti istemekle esasen Allah'ın rızasını istemiş oluyoruz derler. Bu çok ince ve güzel bir manadır. Cehennemse Cenab-ı Hakk'ın gazabının ve kahrının tecellisidir. Dolayısıyla biz cehennemden Allah'a sığınırken aslında oradaki ateşten ziyade Allah'ın o kahrından, kahır tecellisinden ve celal tecellisinden, yani o azap tecellisinden, gazap tecellisinden sığınmış oluyoruz derler. Çok ince ve güzel bir manadır. Dolayısıyla efendim biz o Allah'ın gazabının tecellisi olan cehennemden Allah'a sığınırız. O rızasının tecellisi olan cenneti de ondan isteriz. Çok çok ince bir mana. Meseleye böyle yaklaşılırsa tam da Yunus Emre'nin dediği manayla da çelişmemiş olur. Biz bu tür ariflerimize hüsnü zan besleriz. Ve gerçekten onların da dinin ana zaruriyatını bildiklerini biliyoruz en azından. Tarihi araştırmalar bunu ortaya koyuyor. Olabildiğince bu tür büyüklerimizin sözlerini yanlış anlaşılacak tarzda kullanmaktan da kaçınmak gerekiyor. Ve doğru tevili varsa tevil ederiz. Ha tevili mümkün değilse en azından biz bilmiyorsak orada da yani biz bugünkü bilgilerimiz çerçevesinde bunun bu şekilde yanlış anlaşılacağını düşünüyoruz ve uygun görmüyoruz diyebilir insanlar. Ama denebilir ki bunun belki benim bilmediğim daha başka bir manası vardır muhtemelen. Bu zat çünkü ümmetin kendisi hakkında hüsnü zan beslediği bir zattır diye meseleye yaklaşırsa bu da farklı bir edep boyutudur diye düşünüyorum doğrusu. Devam ediyor yine dualarına İbrahim Aleyhisselam. وَغْفِرْ لِيَب۪ي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ Babamı da bağışla. Çünkü o yolunu şaşıranlar arasında dalalete düşmüş ya Rabbi diyor. Onu da bağışla. Yani şöyle deniyor burada. Allah'ım ona da iman nasip et. Tevbe nasip et de o da bağışlanmayı hak edecek birisi olsun. Şu putçuluk yapıyor ya da putlara tapıyor. Bundan kurtulsun. İnsan babasının elbette evladının şirkten, inkardan kurtulmasını ister. Fakat bir başka ayette Tevbe suresi 114'te buyurulur ki İbrahim diyor babasının bir Allah düşmanı olduğunu anladığı anda ondan artık teberri etti. Uzaklaştı. Onun için istiğfarı bıraktı artık. Bu bir onun mağfirete yani affedilmeye uygun, bağışlanmaya uygun bir konuma gelmesi için bir duaydı. İşte Cenab-ı Hak onun bu duasını kabul etmedi. Niye? Çünkü babası bir Allah düşmanlığına devam etmeye devam etti. Öyle diyelim. Allah düşmanlığına devam etti. Onun Allah düşmanı olduğunu İbrahim Aleyhisselam fark edince de artık ondan teberri etti. Yani ondan uzak oldu. Onu savunmadı. Onun üzerine artık daha farklı, ona daha farklı bakmaya başladı. Yine efendim dua devam ediyor. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مِنْ اَتَ اللّٰهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Allah'ım, insanların diriltilecekleri gün beni rezil rüsvayı eyleme. Hani mal ve evladın fayda vermediği, yalnız Allah'a kalbi selimle gelenlerin fayda gördüğü o günde beni mahcup etme ya Rabbi. Şimdi bu üç ayet tek cümle gibi tercüme edilirse şöyle bir mana çıkıyor. Demek ki kıyamet gününde tabii nice nice mahcubiyetler yaşanacak. Dünyada iyi gördüğünüz bazı insanlar, iyi zannettiğiniz insanlar orada sırları ortaya çıkacak adeta. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ Cenab-ı Hak o gün diyor bütün sırlar, gizlilikler ortaya çıkacak. İnsanların yüzü kararacak. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak orada mahcup etmesin. Rabbin huzurunda mahcup olmayalım. Habibinin huzurunda, peygamberlerin, salihlerin huzurunda, akrabamızın, babamızın, yavrularımızın gözlerinde mahcup olmayalım. Bu ne güzel bir duadır. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Allah'ım o diriliş gününde beni mahcup etme. Beni rezil rüsvay eyleme. Yüzümü kara çıkarma diye dua edebilmek ne güzel bir şeydir. Ve orayı hesap ederek, orada mahcup olmamayı hesap ederek dünyada olabildiğince ihlası gözetmek ne güzeldir. Olabildiğince kalbi güzelleştirmeye gayret etmek ne güzeldir. İşte bu mesajlar Rabbimizin her birimize verdiği mesajlar. Kalbi selime vurgu yapılıyor. O gün diyor işte mal, evlat fayda vermez. Mal ve evlat o gün fayda vermez. Yani şu anlamda bu aslında. Dünyadayken insan malını hayırda kullandıysa orada o malın faydasını görür. Efendim imanı varsa. Dünyada dua edecek evlatlar yetiştirdiyse o evlatların da faydasını görür orada. Kabirde de görür, kıyamette de görür. Sadaka-i cariye olarak defterine güzellikler yazılmaya devam eder. Fakat buradan oraya Allah muhafaza imansız göçtüyse bir insan, işte şirkle göçtüyse o insan orada istediği kadar malı olsun, istediği kadar evladı iyali olsun hiçbirinin faydasını göremez. İşte İbrahim Aleyhisselam gibi evladınız olur, baba olarak kafirsen işte İbrahim Aleyhisselam gibi bir evlat sana faydası dokunmaz. O bakımdan imanla göçülünce bazen babaların evlatlarına faydası olur. Evlatların babalarına faydası olur. Şefaat, Allah izin verir, şefaat de olur. Nitekim ayetlerde mesela imanla diyor bir bağ, zürriyet arasında bir bağ varsa biz zürriyetlerini babalarına katacağız diyor ayet-i kerimede. Öyleyse yani bir şekilde imanla bir sağlam bir imanla zedelenmemiş, şirkle bulaşmamış bir imanla bir bağ, sağlam bir bağ devam ediyorsa orada anne evlatların faydası olur. İşte malların helal yoldan kazanıldığı ve güzel güzel infaklarla kullanıldıysa o malın infakının ecirleri de orada sana faydası dokunur. Fakat orada şirkle Rabbin huzuruna varırsanız, imansızlıkla varırsanız, orada bütün dünyayı fidye olarak verseniz, bütün evlatlarınızı fidye olarak verseniz, benim yerime bunları alın, bunlar benim çocuklarım deseniz, hayır, hiçbir fayda vermeyecek. O gün diyor Cenab-ı Hak, kalbi selimle gelen fayda görecek. Kalbi selim ne? Kalbi selim, çok kullanılan bir kelime malumunuz. Kalbi selim, öncelikle inkardan, yani küfürden, sonra şirkten arınmış kalp. Masiyetlerle kirlenmekten kurtulmuş kalp. Arı duru olmuş. Efendim, kötü ahlaktan kurtulmuş. Tertemiz. İkinci mana da yalnız Rabbe tam teslim olmuş kalp demek. Yani öyle teslim, öyle teslim ki razı olacak derecede, her şeyden razı, Allah'tan gelen her şeyden razı olacak şekilde, gerek evamir-i ilahiye, yani ilahi emirlere tam teslim olmuş, gerek kainatta olan hadiseler karşısında Allah'a teslimiyete tam olmuş, mutmain, imanla itminana ermiş, rıza makamına ermiş kalp demek. Buna selim kalp, teslimiyeti tas tamam olmuş kalp diyoruz. O zaman selimi iki şekilde anlıyoruz. Bir, kalbi ayıplı kılacak, ayıplı kılacak her şeyden arınmış, tertemiz. Küfür, nifak, haset, kibir gibi bir takım hastalıklardan uzak. İkincisi de teslimiyetini Rabbine tahsis etmiş ve yalnız ona teslim olmuş. Rabbin emirleri karşısında adeta böyle kımıldayamaz derecede tam teslim olmuş kalp. Çünkü selim kelimesi Arapçada bazen yılan sokmuş adama da kullanılıyor. Raculun selim dendi mi? Yılan sokmuş adam. Bunu dilciler anlatırken diyorlar ki yılan sokunca insan artık elini kolunu kaldıramaz hale gelir. Adeta dirençsiz hale gelir. İşte kalbi selim Allah'tan gelen emirler karşısında aksi şekilde, yani muhalif bir şekilde direnç göstermeyen kalp, selim kalp demektir diye böyle de izah ederler. Daha farklı birçok izahları da vardır. İşte efendim Cüneydi Bağdadi'nin bir izahı var. İsmail Hakkı Bursevi onu nakleder. Der ki hiç kimseyi incitmeyen, kimseden incinmeyen kalp, her türlü duygu, düşünce, söz ve fiilinde devamlı Allah-u Teala'nın rızasını arayan kalp diye de ifade ederler. Çerçeve budur. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, bizi de inşallah İbrahim Aleyhisselam'ın bu dualarının arasına katsın. Biz de o dualara amin diyelim. Ve Rabbim bizi dünyada da ahirette de mahcup etmesin. Yüzümüzü kara çıkarmasın. Gönlümüzü pâk eylesin ki huzuruna pâk varalım. Tıyıp kullar, tertemiz kullar olarak yaşayalım. Tertemiz kullar olarak, hakka teslim olarak ölelim ve kalbi selimle huzuru Rabbül Alemin'e varalım inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.